أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 787. حديث من آتاه الله خيرا فليرى عليه وليبدأ بمن يعول وَلْيَرْضَخْ مِنَ الْفَضْلِ وَلَا تَلُمْ عَلَى كَفَافٍ وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ. Allah'ın bir kimseye verdiği maddi ve manevi şeyler onun üzerinde yani hayatında görülmelidir. Öyleyse sadaka vererek ilgilenmeye yakınlarından başla. Sahip olduğun fazilet yani üstünlüklerden az da olsa verip paylaş. Çevrene eziyet verme. Bir de kendini çekemeyeceğin yükün altına sokup acze düşürme. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ın bize verdikleriyle bizim imtihan modelimize yani o bize verilenlerle nasıl imtihan olduğumuza dikkatimiz çekiyor sanki. Allah bir adama hayır vermişse hayır kelimesi hem şu Türkçe'de bilip kullandığımız hayır anlamına hem de aynen Türkçe'de kullandığımız mal mülk anlamına gelir. Eğer Allah bir insana maddi ya da manevi bir şey vermişse demek bunu karşılayacaktır. Bu verilen şeyin o kişinin üzerinde yani ona bakınca, onu izleyince, onun hayat programını takip edince bunun görülmesi gerekir. Allah ne vermiş ona? Çok güzel bir görme özelliği. Fevkalade bir duyma özelliği, aman o kadar hoş bir konuşma özelliği vermişse ya da mal vermiş, mülk vermişse, bağ vermiş, bahçe vermişse, boy vermiş, endam vermişse Allah ya da ahde vefa ama bunu kolayca yapabilme özelliği vermişse, sabır ama bunu başarabilme özelliği vermişse, Allah bir insana hayır olarak maddi manevi neler vermişse işte o kul, bu verilenlerle kul olmalıdır. Hani Allah'ın verdiği nimetleri üzerimizde gösterecektik ya, değilse araba verdi, üzerimizde gösterecektik, altına girdik, ev verdi, zaten gömüldük, battık, hazineler verdi, onları üzerimizde taşırken mahvolduk, kahrolduk, at verdi, araba verdi, ne yapacağımızı bilemedik. Böyle değil galiba. Öyle olması gerekmez de zaten. Çünkü bunu söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bunu ilk duyan ashabın bunu uygulamalarını biz öyle görmüyoruz. Yani Allah'ın verdiği nimetlerin bizim üzerimizde kulluk olarak görülmesi gerekir. Biz o nimetlerle kul olmalıyız. Kulluk görüntümüz o nimetler sayesinde olacaktır. Allah bize neler verdi, nasıl verdiyse onlarla kul olacaktık. Mesela Allah birine oğul vermişse onunla kul olsun ama kız vermişse onunla, vermemişse böylece evlatsız imtihan pozisyonda kul olsun. Mal vermişse onunla ama yoklukla imtihan ediyorsa öylece kul olsun. Allah ne ile imtihan ediyorsa o bizim üzerimizde benim onunla kulluk yaptığım görüntüsü olarak ortaya çıksın. Madem ki öyle diyor aleyhissalatü vesselam bu kuraldan sonra وَلْيَبْدَ بِمَنْ يَعُولُ öyleyse sadaka vermeye, ilgilenmeye yakınlarından başla. Madem ki Allah'ın verdiğinden vereceksiniz, size tahsis ettiğini Allah'ın kullarına takdim edeceksiniz, onlarla paylaşacaksınız, öyleyse yakınlardan başlayacaksınız. Yani anne, baba ve çocuklar galiba kişinin kendisi sayılsa gerek. Yani bir adam, karısı, oğlu ve kızı ve dahi anne babasıyla beraber bir kişidir saysanız ama anne babanın çocukları en yakınlar, onun anne babası ve çocukları yakınlar ama birinci kapı komşular yakınlar, hem akraba yakınlığı hem komşu yakınlığıyla hem de mekan planında, madde planında siz neredeyseniz hemen yakınınızda, yanı başınızda olan insanlardan başlayın. وَلْيَرْضَخْ مِنَ الْفَضْلِ sahip olduğun fazilet yani üstünlüklerden az da olsa verip paylaşmanız gerekiyor. Böylece sizde neler var? Size ait olanları Allah size mezara götürsün diye, depolasın diye vermemiştir. onu birileriyle paylaşmak, onlara ya öğretmek, ya faydalandırmak, ya nasipdar kılmak, ya onların da bundan haberdar olması şeklinde onlarla paylaşmamız gerekecektir. وَلَا تَلُمْ عَلَى كَفَافٍ. Bir de, çevrene eziyet verme. Yani, sen elinden ve dilinden insanların zarar görmediği, cehenneme yuvarlanmadığı, bilakis cennete gitmeleri için var olan bir insan ol. Sen böylesin, böyle olman gerekir ise, madem ki Allah sana bu imkanları daha iyi kul olmak için verdiyse, bunu eziyet için kullanma. Yani malın mülkünden dolayı, bilginden, ilminden, irfanından dolayı sakın ha haset fesat etme, gurura, kibire kapılma, yanına yaklaşılmaz, çalımlı, kibirli bir adam haline gelme. Yani insanlar seninle rahatça, Müslümanca bir hayatın paylaşımını görebilsinler, yaşayabilsinler. Ve la te'aciz an nefsik. Bir de kendini çekemeyeceğin yükün altına sokup azze düşürme. Yani sen ne yapabileceksen bunu Allah senden daha iyi bilirdi ya, buna inancın vardı ya baştan, öyle olunca sen sana düşeni Allah'tan öğren, onun dediklerini yapmaya çalış. Değilse sosyal baskılarla, birilerinin zorlamalarıyla ya da insanlar işte öyle akıllarına geldi diye sana yükledikleriyle sen kendini yükümlü hissetme. Allahu Teala'nın kulluk görev listesi olarak bize sunduğunun dışında yapmamız gereken bir şey olduğunu zannetmeyelim. Hani bunun temel prensiplerinden biri olarak İmam Cafer es-Sadık Hazretleri diyordu ya, Allah'ın senden istediği bir iş, bir de seninle yapacağı iş var. Sen senden istediği işe bak, o seninle yapacağı işi zaten biliyor. Biz de böyle yapalım. Biz bizden istediğini, Allah'ın bizden ne istediğini bilelim, onu yerine getirmeye çalışalım. O bizi nerede istihdam edecekse zaten biliyor ve ona göre imkan verecektir, buna inanalım. Mesela ben anlatım kolaylığı diye, şöyle düşünesiniz diye olayı sanki özel olarak gönlünüzde, gözünüzün önünde canlandırasınız diye bir örnek versem. Mesela düşünün ki ben Allah'ın kadın kullarından biriyim. Kendi kendime kaldığım bir dünyada, çevremde sanki hiçbir şey yok, kimse yok bir ortamda düşündüm. Mevcut bilgilerimle düşündüm ve sesli düşünüyorum. Sizin huzurunuzda kendimi kontrol etmek için böyle düşünüyorum. Acaba ben niye varım? Buldum. Allah beni var kıldı da ondan. Peki ama acaba Allah beni neden var kıldı, ne ister benden diye Allah'a soruyorum. Ya Rabbi, benden ne istersin? Beni neden var ettin diye. Anladığım kadarıyla şöyle dedi bana: kulum, senin bana kul olmanı istiyorum. Benim istediğim hayatı yaşamanı istiyorum. Bunun için var kıldım seni. Hem ki hayat da bunu hakim kılmanı istiyorum. Yani sen benim istediğim gibi yaşayacak ve bunun için varlığını unutmayacaksın. Elbette ya Rabbi. Peki ama bunu yapınca ne olacak? Neden istedin bunu benden? Ne olur sonunda diye sorunca, Cenab-ı Hak o Rahman, o Rahim çünkü, cevap verdi bana: kulum, bu dediklerimi yaparsan sana cennet var. Ben seni bunun için yarattım. Ama bunları yapmak zorundasın. İtiraz etme, karşı gelme. Ben karşı gelinmez bir Rab ve ilahım. Ama her şeye rağmen karşı gelmeye devam eder. Yani benim dediklerime dönmezsen istemem ama cehennem de var dedi. Ben hemen aklım başıma devşirip, aman ya Rabbi, ben sana itiraz etmeyeceğim. Sen bana yardım et ve ben senin istediğin gibi kul olacağım. Senin dediklerini dinleyeceğim. Ne istersin benden diye canı gönülden tam bir ubudiyet teslimiyetiyle, bir kulluk teslimiyetiyle sordum ben Allah'a, benden ne istersin diye. Dedi ki Cenab-ı Hak: kulum, benim bir yasam, bir yazgım var. Her benden ne yapmasını istediğim kul bana sorunca ben ona doğrudan cevap vermem. Çünkü herkesle doğrudan konuşma diye bir yönüm yoktur. Yani ben sünnetullah denilen bir özelliğimle içinizden birini peygamberim olarak seçmişim, ona peygamberim demişim. Sen de ona peygamberim dersen git ona, Allahu Teala Rabbim ve ilahım, benim adıma benim kulluk görev listemi sana vermiş ey Allah'ın Resulü, söyle Allah benden ne istiyor, ver bana o listeyi de, o sana o listeyi verecektir. Senden istediklerim orada var dedi ve ben artık hayat dursun dedim. her şey dursun, bütün planlarım dursun, hayatı durdurma imkanı yok derseniz, sizinle düşünsel planda konuşuyorum, anlayın. Yani koşarak, nefes almadan, durmadan ama bütün gücümle peygambere gidiyorum. O nerede bulunacaksa, ona nerede ulaşacaksam, onunla nerede karşılaşacaksam, koşuyor ama durmuyor ama nefes almadan ama ona doğru, hiç oyalanmadan gidiyorum. Ve aleyhissalatü vesselama diyorum ki, ya Resulallah, beni var eden Allah'ıma sordum. O Rabbim ve ilahım olarak benden kulluk istediğini beyan etti. Ben de bunun ne olduğunu sorunca sana gönderdi. Söyle ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın peygamberi ve benim peygamberim, Allah benden kulluk olarak ne ister? Aleyhissalatü vesselam, o rahmeten lil alemin sallallahu aleyhi ve sellem, benim için hazırlanmış bir kulluk listesini, yani Allah'ın kadın kullarına hazırladığı kulluk listesini bana uzattı bir nüsha. Ben içinde yoğun bir kulluk listesi var zannettiğim kağıdı alırken birdenbire bir tuhaf oldum. Çünkü 2-3 maddelik bir şey var gibiydi ki derken daha bakamadan oraya bir genç yığılıp kaldı. Bir erkek Allah'ın kulu. Ya Resulallah dedi. Allah'a arz ettim kendimi. Kul olmam gerektiğini söyledi. Sana gönderdi, kulluk listem varmış. Onu lütfen dedi. Aleyhissalatü vesselam da ona Allah'ın erkek kullarına hazırladığı bir liste uzatmaz mı? Meğer farkım varmış dedim. Ama içimde bir şeyler kaynadığını hissettim. Benim elimdeki kağıt bende kalsın dercesine çekinmeden, sıkılmadan, utanmadan o Müslümanın elindeki listeye göz attım. Aman Allah'ım, neler ve neler yoktu ki. Sosyal hayatın Bakara suresi çerçevesinde yeniden düzenlenmesinden, ekonomik hayatın Araf suresiyle yeniden ayarlanmasına varıncaya kadar, çocuklarından sorumluluğu, annesine yapacakları, babasıyla diyaloğu, mahalledeki görevleri, şehirde veya tüm toplumda evrendeki kulluk görevlerine varıncaya kadar pozitif ve negatif neler ve neler vardı Maide ve En'am çerçevesinde ya da Zuhruf, Duhan, Casiye, Ahkaf hep onlar gündemde tutulmuş, hepsinden sorumlu tutulmuştu o Allah'ın kulu. Ben ona şöyle gözümle biraz da imrenerek ama biraz da haset fesatla bakarken o dua istedi, amenna dedi ve koştu görevlerinin başına. Bense elimdeki kağıda gayri ihtiyari baka kaldım. Diyordu ki Allahu Teala'dan aleyhissalatü vesselama oradan da bana intikal eden bu görev listesinde ey Allah'ın kadın kulu, namaz ve orucuna dikkat et. 2. Namus ve iffetine dikkat et. 3. Bir de kocanı güldürürsen sana cennet var. Ama dedim ya Resulallah heyecanla, bir ömür ben peşinde koştuğum şeyleri arka arkaya sıralamaya başladım. Ama ben dernek kuracaktım. Ama ben sokakta yürüyecektim. Ama ben meydanlarda olacaktım. Ama ben ya Resulallah diye saydıkça o mütebessim şefkatli bir tavırla bana dedi ki Allah'ın kulu sen ne istiyorsun? Onları neden yapacaksın? Neden yapmak istiyorsun? Ama ya Resulallah ben Allah'a böylece daha iyi kul olmak istiyordum. Ama Allah'ın kulu, Allah senden bunlar istiyor. Haydi bunlara sarıl da cenneti kolayca kazan demez mi? Ne dersiniz? Biraz belki uç bir örnek gibi anlattım. Ama isterseniz Kur'an'a bakın. Hadid suresinde hani İsrail oğullarına gönderilen bir peygamberden söz ediliyordu, İsa aleyhisselam. O İsa aleyhisselama inananların kalplerine şefkat ve merhamet lütfedildiği anlatılıyordu. Bir de ve rahbaniyeten ibtedauha ma ketebnaha aleyhim illa ibtigai ridvanillah fema ra'avha hakka riayetiha. Yani bir ruhbanlık vardı ki Allah onlara izin vermişti, sadece farz kılmamıştı. Ama onlar kendilerine bunu farz kıldılar. Allah'ı ancak böylece razı edeceklerini zannettiler ama sonunda hakkından gelemediler. Yani Allahu Teala İsrailoğullarına, yani İsa aleyhisselamdan sonraki ona inanması gerekenlere demişti ki ruhban olabilirsiniz, yani biraz açarsak dağda yaşayabilirsiniz ama şehirde de yaşayabilirsiniz. Evlenmeyebilir ama evlenebilirsiniz. Savaşmayabilir ama savaş edebilirsiniz. Onlar görev listelerinde bu izne rağmen onu kendilerine farz olarak yazdılar listeye ama hakkından gelemediler. Evet, bir de kendini çekemeyeceğin yükün altına sokup azde düşürme, yazık etme kendine. Ben böyle anladım. Tekrar okuyorum. Men atahu Allahu hayran fel yura aleyhi vel yebde bimen ya'ul vel yardak minel fadıl ve la telum ala kefaf ve la taciz an nefsik. Allah'ın bir kimseye verdiği maddi ve manevi şeyler onun üzerinde yani hayatında görülmelidir. Öyleyse sadaka vererek ilgilenmeye yakınlarından başla. Sahip olduğun fazilet yani üstünlüklerden az da olsa verip paylaş. Çevrene eziyet verme, bir de kendini çekemeyeceğin yükün altına sokup azze düşürme. 788 Men ata ileyküm marufen fekafi'uhu fe'in lem tecidu fed'u lehu hatta ta'lemu enneküm kad kafe'tumuh. Size iyilik edeni mükafatlandırın, karşılığını verin. Eğer verecek bir şey bulamazsanız, ona karşılığını verdiğinize, yani razı ettiğinize kanaat getirinceye kadar dua edin. Allahu Ekber, estağfurullah. Demek bize birisi bir iyilik etmişse, onun karşılığını vermek zorundayız. Eğer imkanımız yoksa, dua edeceğiz. Ne kadar mı? Onun ettiği iyilik bu kadardı, ben de bu kadar dua ettim diyebileceğiniz kadar, bu konuda siz kendinizi kandırmaya ne gerek var? Zaten Allah'ın huzurundasınız ve siz Allah dedi diye gönülden razı ona dua ediyorsunuz Allah'a. Size iyilik eden mi? Yani sizi yeni bir dünyayla tanıştırınca mı iyilik etti? Eski alışkanlıklarınızı bıraktırınca mı iyilik etti? Ya da size eşyalar verdi, imkanlar tanıdı öyle mi iyilik etti? Ben o bölümü bilmem. Yani para veren mi iyidir? Yoksa elinizdeki paraya harcama konusunda kota koyan, yasak koyan mı iyidir? O zamanla belli olacaktır size göre de değil mi? Ben o konuları bilmiyorum. Benim bildiğim bir Müslüman kardeşiyle diyaloğunun her merhalesinde eğer onu ona verdiğinden önceki haline göre cennete doğru biraz daha götürmüş, cehennemden biraz daha alıkoymuşsa işte o ona iyilik etmiş demektir. Benim bildiğim iyilik böyle. Bir maruf budur. Yani tevhidin, imanın gereği, İslam'ın gereği, ihsanın gereği yapılan işler, Kur'an dedi diye, sünnet böyle istiyor diye yapılan işler maruftur ve o kişiyi, yapılan kişiyi, verilen kişiyi, yani iyilik edilen kişiyi cennete doğru götürür, cehennemden alıkoyar. İşte bu olayın akabinde kendisine iyilik yapılan kişi, o iyilik yapan kişiye karşılığını verecektir. Mesela o da kendi dünyasında var olan imkan dahilinde bir şeyle onu yararlandıracak. O da ona karşılığını verecektir ama eğer bir şey olarak vermek imkanı yoksa, malı mülkü yoksa, benzer bir şey yoksa fakat bu sefer ona dua edecek hem de yapılan iyiliği karşılayacağına inandığı kadar dua edecektir. Tekrar okuyorum. Men ata ileyküm marufen fekafi'uhu fe in lem tecidu fed'u lehu hatta ta'lemu enneküm kad kafe'tumuh. Size iyilik edeni mükafatlandırın, yani karşılığını verin. Eğer verecek bir şey bulamazsanız, ona karşılığını verdiğinize, yani onu razı ettiğinize kanaat getirinceye kadar dua edin. 789 Men âthara muhabbetallâhi alâ muhabbetin nâs, kefâhullâhu meûneten nâs. Allah sevgisini, insan sevgisinden üstün tutan kimseyi Allah kula muhtaç etmez. Bizim için asıl olan budur. Bir Müslüman Allah sevgisini insan sevgisiyle bir tutar mı? Ölçer mi hiç? Acaba ben Allah'ı ne kadar seviyorum? Acaba ben insanları ne kadar seviyorum? Şöyle bir terazi bulsak da sevgi ölçüm terazisi, onda bir ölçsem filan deseniz, Allah korusun, aklınızı başınıza alın. Böyle bir ölçüye, böyle bir tartıya ne gerek var? Siz Allah'ı zaten daha çok sevecek, mecburen en çok sevecektiniz ama bilmiyordunuz. Böyle bir ölçümlemeden haberiniz yoktu. Meğer siz acaba Allah'ı mı çok seviyordunuz? Yoksa peygamberi mi? Yoksa insanları mı? Yoksa dünyayı mı? Yoksa dünyalıkları mı? Bilemediniz. Nereden bilebilseydiniz? Yeni duyuyordunuz bu tür ölçüleri, bu tür hak ve hakikat ifadelerini yeni duyuyordunuz. Öyle olunca şöyle geçmişinizi bir kontrol ederek geleceğe yönelik bir muhakeme, bir muhasebe yapsanız derim aslında. Yani acaba anneniz ve babanız aynı anda size yanıma gel ya da şunu yap diye teklifte bulunsalar, hangisini yapınca hangisini sevmiş olursunuz denilir mi? Yoksa belasından korktuğunuzu öne almak anlamına mı gelir? Peki Allah ve toplum sizden bir şeyler istedi. Hangisini yaparsınız ya da hangisinin cezasından daha çok korkarsınız söyler misiniz? Tabii evet, insanların dediğini yapmazsanız size ceza verirler, doğru, ama Allah'ın dediğini yapmazsanız da ceza verir mi? Peki Allah'ın cezası mı yoksa toplumun cezası mı diye kıyas yapabilecek misiniz yoksa? Allah korusun. Ya da mesela siz Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız Allah'a sorun bakalım nasıl sevecektiniz? Allah'ım seni çok ama çok ama çok ama çok diye, hani eskilerin tabiriyle kırık plak gibi başladınız. 3 saat ama çok ama çok ama çok seviyorum dediniz sonunda. Böyle mi sevecektiniz Allah'ı? Ya da ayın tek günlerinde sağ ayağınızdan, çift günlerinde sol ayağınızdan kendinizi tavana asacak ve Allah'ı çok sevdiğinizi ispat edeceksiniz, öyle mi? Ya da günde 3 defa yerseniz Allah'ı az seviyorsunuz. 13 defa yemeye hele imkan bulursanız hem de ne kadar çok seviyorsunuz diye bir kural mı buldunuz yoksa? Nice sapık ve saçma örnekler aklınıza gelebilir. Söyleyin, Allah'ı seviyor musunuz, değil misiniz konusunu siz Kur'an'a arz etseniz şöyle bir ayet görecektiniz. Kul in kuntum tuhibbunallah fettabi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere itaat ediniz diyordu Allah. Demek ki peygambere itaat edilmeden Allah sevilmezmiş. Ama siz peygambere mi itaat ediyor, peygamberi mi örnek alıyor yoksa toplumu mu örnek alıyorsunuz? Peygamberin peşi sıra mı gidiyor yoksa toplumu mu takip ediyorsunuz? Bunların hesabını yapmak zorundasınız. Acaba hangisi hangisinden daha çok seviliyor? Mesela aynı anda, aynı zamanda, aynı ortamda iki farklı merkezden size davet olundu. Siz oraya mı oraya mı gidersiniz konusunda sevgi ya da bu emirler, bu teklifler konusunda ne yapacağınıza amir bir pozisyonun sevgisi size hakim olmaz mı? Yani önce davet edilene git diyen bir peygamberi severseniz önce davet edilene gidersiniz. Ama sonra davet edileni daha çok seviyorsanız peygamberi de dinlemek istemezseniz istediğinize gidersiniz elbette. Ama birinde isyan var, birinde itaatsa, birinde günah var, birinde sevapsa, birinde İslam'a ısındırma var, birinde heva ve heves varsa, elbette İslam sizin ne tarafa gitmenizi istediyse Allah'ı sevdiğinizden, insanları değil peygamberi sevdiğinizden onun dediği yere gidersiniz. Tekrar okuyorum. Men âthara muhabbetallâhi alâ muhabbetin nâs kefâhullâhu meûneten nâs. Allah sevgisini insan sevgisinden üstün tutan kimseyi Allah kula muhtaç etmez. 790. Men ahabbe en yekûne ânen nâs felyekûn bimâ fî yedillâh evseqa minhu bimâ fî yedi. İnsanların en zengin olmak isteyen kimse Allah'ın elinde olana kendi sahip olduğu şeylerden daha çok güvensin. Allahu Ekber. Yani siz insanların en zengini, ama biraz da Türkçe'de zaruri kullanılan bir kelime olunca söylüyoruz bunu. Değilse en müstanisi olmak isterseniz, en ihtiyaçsızı, en rahat ve huzurda olanı olmak isterseniz, insanların en zengini olmak isteyen kimse Allah'ın elinde olana kendi sahip olduğu şeylerden daha çok güvensin. Eğer bir kimse insanlar içinde en zengin olmak, yani mal mülk konusunda en rahat olmak, bir başka ifadeyle en müstani olmak, en ihtiyaçsız olmak isterse, elinde bir şeyler var ya, onların daha çok, daha çok insanların elindekine göre daha çok olmasını beklemesin. Ama Allah'ın elinde olana kendi sahip olduğu şeylerden daha çok güvensin. Çünkü zenginlik denilince bu hadise göre Allah'ın mülk sahibi olduğuna, Allah'ın elindekinin bitmez tükenmez olduğuna, Allah'ın bana verme imkanının hadsiz hesapsız olduğuna inanmam gerekecektir. Değilse ben elimdekileri komşumdakilerle, akrabaların elindekilerle, bizim köyde, bizim kentte, yeryüzündekilerle kıyaslayıp hayır benim elimde olan kimsenin elinde olmasın, ben en zengin olayım derse, evet belki insanların mal mülk toplama miktarına göre en kabarık rakam sahibi onunki olabilir. Ama Veren Allah alır da ve Allah'la kıyaslanınca zaten en zengin olur mu insanlar? Allah'ın verdiği kadar mal mülk sahibidir imtihan için, değilse Allah'ın elindeki, Allah'ın mülkündeki, Allah'a ait olan her zaman elbette bizimkinden daha garanti, daha çok, daha mükemmel, daha güzeldir. Zaten biz onun verdiği kadarına sahibiz. O alınca da bitecektir elbette. İşte biz Allah'ın mülküne, Allah'takine, Allah'ın bize vereceğine bizimkinden daha çok güvenirsek insanların en zengini pozisyonda oluruz. Tekrar okuyorum. Men ahabbe en yekune ane'n-nas felyekun bima fi yedillah eltaqa minhu bima fi yedi. İnsanların en zengin olmak isteyen kimse Allah'ın elinde olana kendi sahip olduğu şeylerden daha çok güvensin. 791. Men ahabbe en yekune akve'n-nas felyetevekkel alallah. İnsanların en kuvvetlisi olmak isteyen hayat kararlarını Allah'a bırakıp ona tevekkül etsin. Allah'ı vekil bilsin. Ona dayansın, ona güvensin. Elbette yani en güçlü olacaksın ve senin güçlülüğün senden kaynaklanacaksa sen nesin ki zaten bilirsin bunu. Bileği senden güçlü, kolu senden güçlü, ayağı senden güçlü ama kafası ve gönlü ve malı ve mülküyle bir de çevresi ve imkanlarıyla senden güçlüler her zaman olacaktır. Değilse sen insanların fert planında bu anlamda en güçlüsü bile olsan, onlardan üçü birleşince seni geçecek, değilse bin tanesi senden her zaman güçlü olacaktır. Ama eğer sen Allah'ı vekil bilirsen, Allah'ı kefil bilirsen, Allah'ın kararlarını sen kararımdır der, uygulamak için can feda, imanın budur dersen, o zaman en güçlü sensin, en kuvvetli sensin, sana kim karşı gelir ki? Zaten insanlar da bu anlamda sanki kendilerinin güçlü bildiği varlıklarla birleşme sevdasıyla tüm şahsiyetlerini yok etmiyorlar mı? Mesela yeryüzünde insanların toplumsal planda bir araya gelip yaşadıkları devlet dedikleri birimler vardır. Bunlardan biri diğerlerinden, öteki birilerinden daha güçlüdür. Kimi şahsiyetsiz olanlar en güçlüyle birleşirsem bana da kimse karşı gelemez diye onun kulu kölesi oluveriyorlar. Heyhat, öyle olmasın diyor bu hadis sanki. Allah'ın kararlarına uyun, Allah'ı vekil bilin, o zaman en güçlü sizsiniz. Ama dünya planında bir güçlülük mü, bir zafer mi? Olur mu öyle şey? Siz peygamberlerden 25 tanesinin Kur'an'da ismen zikredildiğini bilirsiniz. Bunlardan Adem Aleyhisselam'ı isterseniz örneğin dışına alalım. Çünkü bir başınayken de peygamber ve ayrı bir dönemin peygamberi, ilk peygamber. Ama Süleyman Aleyhisselam'ı da kenara alıyorum, izninizle değil. Çünkü Kur'an'ın beyanıyla o Allah'ın sadece kendisine verdiği bir saltanatın sahibidir. Kimse onunla kıyaslanmaz. Onun dışında sadece 3 peygamber dünya adına, dünyalık adına, dünya devlet ve otoritesi adına hayatlarının sonunda otorite olmuşlar, imkan bulmuşlardır, devlet olmuşlardır. Yani Yusuf Aleyhisselam ve de Davut Aleyhisselam ve de Muhammed Aleyhisselam. Peki diğer 20 peygamberden ne haber? Onlar ne yapmışlar? Onlar bu anlamda güçsüz, pısırık, aciz ve zayıf mı olmuşlar dersiniz? Hayır, kulluğun gücünü göstermişler, kulluğun gücüyle yaşamışlar ve kul olmuşlar. Öylece ahirete intikal etmişlerdir. Öyleyse asıl olan kul olmak ise biz kullukta güçlülükten söz edeceksek Allah'ı vekil bilelim. Ama heyhat, insanların ölçüleri çok farklı. Şöyle zayıf, çelimsiz bir adam, şöyle insanların bir arada toplandıkları bir kahvehaneye girer. Belki oyun ama belki okuma salonu. Boyuna bosuna bakmadan bir nara atar kapının eşiğinde. Hey, var mı bana yan bakan diye. İnsanlar bu az biraz da cılız sese yine de kulak verirler. Ama neyin nesi anlamadıkları bu adam bir kere daha nara atmaz mı? Var mı bana yan bakan diye. Şöyle arka masalardan bir adam, boyu 2 metreye yakın, ense kalın, yeri titreterek sanki tahtaları ezerek adamın yanına gelir. Şöyle tepeden bir bakar. Yani gurur ve kibirle zannetmeyin. Boy bos bunu gerektiriyor tabii. şöyle yukarıdan bir bakar adama, der ki hayrola bir şey mi dedin? Adam hiç istifini bozmaz. Gider adamın yanına gayet rahat bir nara daha atar. Hey, var mı kimse yan bakan diye. Buldu ya güçlü birini, tamam onunla güçlendi. Söyleyin, kimin yanında olunca daha güçlü olacaksınız? Ben Allah'ın yanında olunca güçlü olacağımızı anladım. Tekrar okuyorum. Men ahabbe en yekune akvennas fedetevekkel alallah. İnsanların en kuvvetlisi olmak isteyen, hayat kararlarını Allah'a bırakıp ona tevekkül etsin. Velhamdülillahi rabbil alemin.